Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Bu akşam güzel bir konuğumuzla, bir abimizle, hocamızla birlikteyiz. Hak Söz Dergisi ve Hak Söz Haber genel yönetmeni Kenan Albay Hocam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim, sağ olun, var olun.
Hasbihal programında her hafta bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Bazen kültür sanat alanından, bazen gazeteci, yazar, şair alanından abilerimizi, arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Bu akşam da Kenan Hocama teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğu için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
Hem gençlik üzerine hem eğitim üzerine, belki biraz da gündem üzerine bir konuşmamız, sohbetimiz, hasbihalimiz olacak inşallah. Öncelikle hem dinleyenlerimizden tanımayanlar belki vardır, hem de tanıyanlar için de bir detay olmuş olur. Sizle ilgili böyle bir bilgi, ayrıntı alabilirsek evet, çok memnun oluruz.
Memnuniyetle. 1970 Sakarya, Sapanca doğumluyum. Baba tarafım Selanik muhaciri, anne tarafım Kafkasya muhaciridir. İlk ve orta öğretimi Sapanca'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 92 senesinde mezun oldum. Ardından 2 yıllık bir yüksek lisans programına dahil oldum. Onu bitirdim ve o tarihten itibaren gerek özel kurumlarda öğretmenlik yaptım, üniversiteye hazırlık kurslarında, gerekse yayıncılık sektöründe bulunarak kitap ve dergi neşriyatına katkılar sağladım. Uzun bir dönemden beri Hak Söz Haber'in genel yayın yönetmeniyim. Aynı zamanda Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda da 5 yıldır Akit Gazetesi'nde siyasi gündemle ilgili yazılar yazmaktayım. Evliyim ve 3 çocuk sahibiyim.
Evet hocam, biz de Üsküdar Gençlik Merkezi vesilesiyle tanışmış olduk ve yıllardır da tanışıklığımız devam ediyor. Oradaki çalışmalarınız da sürüyor. Dinleyenlerimizi de tabii yeni eğitim öğretim yılını tebrik etmiş olalım, öğrenci arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın. Ben de yüksek lisans öğrencisi olarak, benim için de önemli bir yıl, hem de tez aşamasındayım. Sizden de duaları bekliyorum sevgili dinleyicilerimiz. Bu anlamda ben de tavsiyelerinize belki muhtacım, hem de dinleyicilerimiz de merak etmişlerdir. Arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Onunla başlamış olalım isterseniz. Evet.
Tabii Türkiye'de eğitim meselesi son 200 senedir ciddi bir tartışma konusu olmaktadır. Çünkü bu ciddi tartışmanın sebebi, gerekçesi Türkiye'nin ve devamcısı olduğu, halefi olduğu Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu kültürle, ait olduğu iklimle, coğrafyayla, ki inanç iklimi anlamında söylüyorum bunu, ilgili bir durumdur. Yani bir taraftan Batı'yı bir noktada kendisine örnek almış, Batı'yı eksen almış, Batı'yı bir noktada ulaşılması gereken hedef almış bir eğitim anlayışı var. Bir taraftan da Batı'daki eğitim standartlarının kazanılması, edinilmesiyle birlikte kendi kimliğini, kendi değerlerini, itikadi, ahlaki, ibadi değerlerini koruma noktasında gayret gösteren bir eğitim, öğretim anlayışı var. Tabii Türkiye'de ne yazık ki bildiğimiz gibi inkılaplar gerçekleştirirken toplumun temel değerlerine karşı yapılan bazı olumsuz hareketlere şahitlik ettik. Bu olumsuz hareketler içerisinde harf inkılabını sayarak başlarsak, bir zaman sonra dini değerlerin, ahlaki değerlerin tamamen hayatın, düşüncenin, kültürün, sanatın, edebiyatın dışına çıkartıldığı bir eğitim-öğretim anlayışı ortaya çıktı. Bu eğitim-öğretim anlayışı ne yazık ki çok ciddi manada toplumsal bir takım gerilimlere, çatışmalara sebebiyet verdi ve bunun neticesinde siyasetle toplum arasında, devletle toplum arasında ciddi bir takım çatışmaların oluşmasına biz şahitlik ettik. Şimdi bu durumlar belli zamanlar oldu. Türkiye'de askeri darbelerin yapılmasına gerekçe dahi teşkil edebildi. Ama elhamdülillah biz özellikle son 10 yıldır, son 12 yıldır özellikle eğitim öğretim alanında üzerimize musallat olan bir takım olumsuzlukları giderme noktasında ciddi kazanımlar elde ettik. Bu açıdan bakıldığında eğitim öğretimle ilgili şu andaki bizim durumumuz çok büyük bir oranda bu olumsuzlukları gidermek ve mümkün mertebe köklerimizdeki olumlu, hakikaten geliştirici, insana topluma, doğaya değer kazandırıcı olan temel ilkeleri, prensipleri hayatımıza aktarma noktasında ciddi bir takım kazanımlar elde etmiş olduk. Yani artık bunlar yaygın eğitim konusunda, örgün eğitim konusunda da ciddi bir takım bize ilerlemeler kat ettirebildi. Örnek olması açısından söyleyelim. Yani hepimizin malumu bir dönem başörtülü olmak bütün kurumlardan dışlanmanın sebebi oluyordu. Ya dedim ki namaz kılıyor olmak bütün toplumlardan, kurumlardan dışlanıyor olmak anlamına geliyordu. Ama elhamdülillah bugün artık okullarda sadece öğrenci için değil, öğretmenler ya da dedim ki idareciler ya da dedim ki doktorlar, memurlar açısından da başörtüsü serbest bir hale gelmişti. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi okullarda da mescitlerin açılması yönünde ciddi bir takım adımlar atılmıştır. İlaveten siyer derslerinin, Kur'an derslerinin, Osmanlıca derslerinin konulmuş olmasıyla birlikte toplum tabii ki bunlar iradeye bağlı, tercihe bağlı, seçmeli olan alanlardır. Bununla birlikte ciddi manada kendi kimliğini, kendi köklerini öğrenme noktasında olumlu adımlar atmıştır. Şimdi şeye gelince şunu ifade edeyim. Türkiye'de bugün üniversite sayısı neredeyse 200'e yaklaşmıştır. Ama üniversite sayısının yükselmiş olması demek, eğitim öğretimin yaygınlaşmış olması demek, toplumun ahlaken, itikaden, kültürel açıdan geliştiğinin tek göstergesi olarak kabul edilemez. Şöyle ki evet eğitim öğretim artıyor, yaygınlaşıyor, teknik ve teknolojik anlamda derinlik kazanıyor ama baktığımızda toplumda gerek bireylerde, gerek ailelerde, gerekse ilçelerde ya da şehirlerde ciddi bir gerilimin, stresin, hatta depresyonun izlerini, hatta ne yazık ki bazen çok acı tezahürlerini görmek durumunda olabiliyoruz. Aile içi şiddetin artması, çatışmaların artması, cinayetlerin, hırsızlık, gasp gibi olayların yani artık katlanarak medyaya yansımış olması, bununla birlikte uyuşucu kullanımı ve benzeri bazı olumsuzlukların toplumumuza sirayet etmiş olması, eğitimin sadece şekli olarak, formel olarak toplumu ihya etme noktasında yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Bu noktada eğitim evet şarttır ama nasıl bir eğitim? Yani eğiticilerin eğitiminden başlayalım, eğitimde kullanılan temel referanslara bakalım, eğitimde kullanılan araç gereçlere bakalım, eğitim için tayin edilen kurumlara bakalım ve tabii ki bu kurumların, bu araç gereçlerin, bu kitapların temel maksadının, temel anlayışının ne olduğunu ve ne olması gerektiğini de değerlendirmek durumundayız. Bu noktada şunu söylemekte fayda var. Ne yazık ki Türkiye'de intihar oranlarına, boşanma oranlarına baktığımızda en acı olan alanlardan örnek vermek istiyorum. Ne yazık ki intihar oranları da, boşanma oranları da, hatta aile içi şiddet oranları da ne yazık ki eğitim düzeyi yüksek olan kesimlerde daha fazla ağırlık kazanmaktadır. Ben bu noktada Türkiye'de gerek toplumun, gerekse siyasetin, gerekse kültür ve akademi dünyasının bu konuya ilişkin görüşleri, tartışmaları daha canlı, daha cesur bir biçimde yapmasının bizim açımızdan artık kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirim. Yani eğitim demek gelecek demektir. Eğitim demektir geçmişten kuvvet alarak geleceğe ufuk tutmak demektir. Basireti, feraseti toplumun bütün hücrelerine yaymak demektir. Eğer eğitimle ilgili ciddi sorunlar, ciddi sıkıntılar yaşarsak o zaman her alanda gerilim, her alanda çatışma, her alanda gerilemek ne yazık ki bir kader olmayacaktır.
Maalesef hocam. Hatta bizim geçen ayki Genç Dergisi'nin gündemini de konuşmuştuk. Her ay Genç Dergisi'ni konuk alıyoruz. Onu da kapağını size şöyle göstereyim. Okulsuz da olur. Uyu Ali uyu, sus Ali sus. Böyle bir kapaktı.
Kapak çok güzel. Gerçekten.
Epey bir ele almıştı yani bu konuyu.
Evet. Kapak çok güzel. İnce bir espri, ince bir ironiyi işaretliyor. Fakat bu dergi kapağını hazırlayan arkadaşlar muhtemelen aynı zamanda 1970'li yıllarda Latin Amerika'da faaliyetlerde bulunan Okulsuz Toplum kitabının yazarından da zannediyorum haberdar olmuşlardır. İvan İliç'in bir kitabı vardı Okulsuz Toplum diye. Çünkü okul modern zamanlar içerisinde ne yazık ki tek tip bir insan üretmek üzere kurgulanmış bir anlayışı ifade ediyordu. Okul demek Türkiye'de uzun yıllar boyunca ya da Türkiye gibi ülkelerde nasıl anlaşıldı? okula adımı atıyor çocuğumuz. Rahat hazır ol diye başlıyor. Yani burası kışla değil ki. Bu çocuk askere gitmiyor ki. Evet. Neden rahat hazır ol diye başlıyoruz? Ya da ne oluyordu? Herkes hizaya giriyordu. Sonra ne yapıyordu? Kolunu öndeki arkadaşının omuzuna uzatıyordu ve sadece arkadaşının ensesini görüyor. Bir öndeki arkadaşını görmüyordu. Neden? Niçin? İnsanların hizaya çekilmesinin eğitimle ya da disiplinle alakası olduğunu kim söyledi bize? Bu noktada şunu ifade etmekte ben fayda görüyorum. Eğitim, öğretim denilince anlaşılması gereken şey askeri bir disiplin değildir. Eğitim, öğretim törenlerle olmaz. Törenler bu işin olsa olsa küçük bir parçası olabilir ama törenleri merkeze almış, askeri eğitim anlayışını, kışla mantığını merkeze almış bir eğitim sisteminden üretim olması neredeyse hiç imkan dahilinde değildir. Bu noktada bazen şunu söylemekte fayda görüyorum. Bazen çocuklarımıza bakıyoruz. 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş. Hakikaten çocuklarımızın gözleri ışıl ışıl. Olabildiğince rahat hareket ediyorlar. Müthiş sorular soruyorlar. Acayip espriler yapıyorlar. Anne babanın zaman zaman tutarsızlıklarının çelişkilerini yakalıyorlar. Zor sorular soruyorlar filan.
Tespitler yapıyorlar.
Fakat evet. Bir zaman sonra okula başladıkları andan itibaren çocuklara düzenli olarak öğretmen karşısında papatya olmaları öğütleniyor. Ve asla ve kata öğretmen kendilerine izin vermeden hiçbir biçimde soru sormaları mümkün olmuyor. Bu zaman
ve
diliminde...
Ve yavaş yavaş sınava evet, doğru odaklanıyor.
Evet, bu zaman diliminden sonra zaten çocuklarda ister istemez kendini ifade etmek noktasında ciddi güçlükler, ciddi zorluklar meydana gelebiliyor. Bu sebeple eğitim öğretimi değerlendirirken yapılması gereken şeylerden birisi elbette bu çocukların başıboş bırakılması değildir. İstediği gibi hareket etmesi, şımarması, ne bileyim saygısız davranışlarda bulunması, buna ön açılması, kapı aralanması değildir. Ancak bir taraftan bir vaka var ki toplum eğitim anlayışını muhakkak surette yenilemek durumundadır. Bugün bizim Milli Eğitim Temel Kanunu başta olmak üzere birçok meseleyi baştan aşağı oturup tartışmamız ve konuşmamız gerekiyor. Okulların binaları nasıl olmalıdır? Sınıf düzeni nasıl olmalıdır? Öğretmenlerin tavır ve davranışları nasıl olmalıdır? İdarenin tavır ve davranışı nasıl olmalıdır gibi bazı meselelerin tekrar tekrar gözden geçirmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Aksi durum toplumu eğitime adı altında, toplumu öğretme adı altında ne yazık ki belli ritüellere adapte etme, o ritüeller etrafında davranmaya zorlamak anlamına gelir.
Alışkanlık.
Alışkanlıklar olur. Bundan kaçınmak icap ediyor.
Ve yani bu sistemle birlikte insanlar merak etmeyi de unutuyor herhalde, değil mi? Yani en büyük sorun belki de bu. Bir şey öğrenmek istemiyor, merak etmiyor. Hiçbir şeyi merak etmiyoruz ve sadece ne gerekiyorsa işte sınavda şu çıkacakmış, şuna çalışalım, şunu sınav için öğrenelim. Genelde böyle bir odaklı, hani ben doğru de o sistemden geçtiğim için kendi üzerimden söylüyorum.
Hepimiz o sistemden geçtik. Şimdi dünyayı siyah beyaz gösteren eğitim sisteminin herhangi bir faydası olmaz. Dostlarımız var, düşmanlarımız var, kahramanlarımız var, hainlerimiz var şeklindeki yaklaşımla bir eğitim, öğretimi yürütmek mümkün değildir. Ha mümkündür ama nasıl olur? Toplumu çürüterek olur. Nasıl olur? Toplumu kendinden bezdirerek olur. Nasıl olur? Şu felaketlere kapı aralayarak olur. Bu sebeple eğitim, öğretim meselesinin fanatik bir taraftar yetiştirmekten öteye bir işlevi olması icap ediyor. Fanatizm her yerde kötüdür. Futbolda kötüdür ama aynı zamanda eğitimde de kötüdür. Yani biz her zaman iyilik, şunlar şunlar her zaman kötüydü yaklaşımıyla tarihi toplumu değerlendirmek mümkün değildir. Belki bu noktada ben ders kitaplarında ortaya konulan hedeflerin ve amaçların da muhakkak surette yeniden gözden geçirilmesi taraftarıyım. Ve bu sadece benim ortaya koyduğum, benim ileri sürdüğüm bir tez filan değildir. Uzun zamandan beri milli eğitimle ilgilenen, eğitim öğretim kurumları üzerinde incelemeler yapan insanların ortaya koyduğu hakikat şudur ki, artık Türkiye'nin gelmiş olduğu bu aşamada bu eski sistemle, eski yöntemle, eski kaynaklarla yoluna devam edebilme imkanı kalmamıştır. Eğer Türkiye iktisadi açıdan kalkınacaksa, diplomatik açıdan, askeri açıdan eski yüklerini atacaksa bunun temellerini muhakkak biz eğitim öğretimle desteklemek mecburiyetindeyiz. Eğitim öğretimle temelleri sağlam atılmış olan diplomasi, temelleri sağlam atılmış olan kültür, müzik, siyaset, akademi muhakkak ki Türkiye toplumunun da, Türkiye toplumunun dostlarının da önünü açacaktır. Bundan hareketle söylemek icap ederse eğitim öğretim meselesinde asla geriye düşmemek ve biz bunu biliriz. Bundan başka da bizim herhangi bir tanıdığımız bildiğimiz yoktur. Öbürünü biz kabul etmiyoruz şeklindeki reddiyeci tavırlar böyle nasıl diyelim fanatik tavırlarla yol almak mümkün olmayacaktır. Eğitimi öğretimi en temelde insanı merkez alarak, insan hakikatini merkez alarak, insanın fıtratını göz önünde bulundurarak yapmak durumundayız.
Evet.
İnsan fıtratını inkar eden, insan fıtratını reddeden, insan fıtratını çiğnemeye kalkışan bütün eğitim öğretim sistemleri hırsız yetiştirebilir, katil yetiştirebilir, gasip yetiştirebilir, affedersiniz sapık yetiştirebilir ama insan gibi insan yetiştiremez. Bakın biz şimdi bir Suriye krizi yaşıyoruz değil mi? Milyonlarca insan muhacir durumunda. Bunlardan 2 milyon 300 bini Türkiye'de. Bakın birkaç yüz muhacir, mülteci maruz kaldıkları zulümden kaçmak üzere Avrupa'ya geçmek istediğinde Avrupa'nın yapıp ettiklerini gördük değil mi?
Evet.
Kilometreler boyunca dikenli teller çekildi.
Ve Avrupa eğitimli değil mi? Herkes değil öyle mi? Bir
evet.
Eğitimli.
Avrupa'daki eğitim yüksek, değil mi? Avrupa standartları, yüksek. İnsan evet. hakları deyince neler söyleniyordu? Avrupa bir tanedir. Medeniyetin merkezidir. Medeniyetin kalesidir. İşte Türkiye geridir, ilkeldir. Şudur, budur vesairedir. Muhakkak Türkiye'nin eleştirecek yönleri vardır. Biz eleştirilmeyecek, cennetten çıkmıştır falan demiyoruz. Ama yani ne kadar korkunç bir şey. Binlerce insan Akdeniz'in sularına gömüldü. Onların cesetleri, onların cenazeleri ne yazık ki Akdeniz kıyılarına vurdu. Ve Avrupa Birliği bu durumda ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı.
Ve yani hiçbir Türkiye şey yapmadı. Bunu, bu sorununu 4 yıldır, 5 yıldır
tabii ki.
Gündeme yani getiriyor, yardım talebinde bulunuyor veya gündeme sokmaya çalışıyor ama ancak biraz böyle ucuna dokundukları zaman belki biraz böyle bir bakmaya başladılar ne oluyor diye.
Evet, yani şunu ifade etmek istiyorum. Avrupa'daki eğitim, öğretim bakın egoist insan yetiştiriyor. Sömürgeci insan yetiştiriyor. Hatta siz de izlemişsinizdir zannediyorum. Avrupa'nın ve Amerika'nın çikolata ihtiyacı biliyorsunuz kakao üzerinden temin ediliyor. Yani izlemek isteyenler de YouTube'dan çok kolayca bulabilirler. Avrupa'nın Afrika'nın belli ülkelerinden kakao alınıyor, götürülüyor. Fakat enteresan bir şey, kakao temin ettikleri ülkelerdeki insanlar hayatlarında hiç çikolata yememişler. Çikolatanın tadından dahi haberdar değiller.
Tam bir o tablonun böyle şeyini
evet.
gösteriyor.
Ve onların üretmiş olduğu, üretimini sağladığı kakaolar günlük olarak bu ailelere 7 euroluk bir kazanç sağlıyor. Bakın bir günde. Fakat onların üretmiş olduğu kakaonun %1'iyle sadece ve sadece 2 euroya çikolata alınabiliyor. Bu kadar acımasız, gerçekten bu kadar insana değer vermeyen bir yapının Avrupa'da nasıl ortaya çıktığını düşündüğümüzde oradaki üniversitelere bakmak durumundayız. Oradaki lise eğitimine bakmak durumundayız. Oradaki insan profiline, toplum profiline, siyaset profiline bakmak durumundayız. Eğer eğitim bu insanlara bir aydınlanmayı, ilerlemeyi, hümanizmi salık veriyor olsaydı, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasını salık veriyor olsaydı, öğretiyor, belletiyor olsaydı, herhalde Afrika'nın bu kadar yokluk ve yoksulluk içerisinde kırılması beklenemezdi değil mi? Aynı şekilde düşünebiliyor musunuz? Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Suriye'den, Libya'dan binlerce insan maruz kaldıkları zulümlerden kaçmak üzere bu ülkelere geçmeye çalışıyor. Karşılığı nedir? Yakılan camilerdir. Karşılığı nedir? Irkçı sloganlardır. Karşılığı nedir? Hazreti Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere İslam'ın temel değerlerine karikatür, mizah, işte sergi ya da benzeri bir takım etkinlikler adı altında ağır hakaretlerin, ağır saldırıların yapılmasıdır. İşte benim burada kıyasen ortaya koymak istediğim tablo eğitim öğretimden maksadımızın ne olduğudur. Bakın 2 milyon 300 bin civarında Türkiye'de Suriyeli insan var. Iraklı binlerce insan var, Afrikalı binlerce insan var. Hatta Ermenistan toplumundan buraya çalışmaya gelmiş olan insanlar var. Ama elhamdülillah herhangi bir ırkçı saldırı olmuyor bu insanlara karşı. Dövelim, sövelim, atalım, itelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Böyle bir şey olmuyor. Neden? Ne kadar eğitimde olumsuz bir takım unsurlar, baskın karakter haline gelmiş olsa bile elhamdülillah bu toplumun damarlarında İslami kimlik, o İslami kimliğin bu insanlara vermiş olduğu şefkat,
adalet, merhamet duyguları bu insanlarla güzel bir komşuluk, güzel bir akrabalık, güzel bir yoldaşlık yapmanın imkanını bizlere tanımaktadır, evet, ki bunun için çokça şükretmemiz icap ediyor.
Evet hocam, ve özellikle yıllardır hani bu coğrafyada işte ümmet coğrafyası diyebileceğimiz işte Balkanlardan mesela bizim geçen haftalarda arkadaşlarımız 10 günlüğüne Balkan seferine çıktılar. Balkanlarda ayrı ülkelerde bulunup orada bir çeşitli çalışmalar yaptılar. O arkadaşlar anlatıyor. Türkiye'de biraz böyle bir güçsüzlük olsa Sırpların bize bakışı değişiyor diyor. Ve siz ülkenizdeki başındaki insanların değerini bilmiyorsunuz diyor.
Evet, bu yani noktada
bundan bahsediyor ve hani yıllardır Osmanlı'nın orada hoşgörü ve merhamet çerçevesinde yürüttüğü politikalar, işte yönetimsel şeyler şu an belki biraz da düzene girmeye çalışıyor. Bundan bahsetmişti arkadaşlar. Ben de böyle bir anekdotu söylemek istedim.
Doğru söylüyorsunuz. Çünkü Balkanlarda 100 yıl önce yaşanan Balkan faciası, eğer güçleri kudretleri olsa aynı güçler tarafından çok rahat bir biçimde tekerrür ettirilebilir. Yani Bosna'da yaşanan zulüm, yani Allah korusun Batı Trakya'da ya da Bulgaristan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize karşı uygulanma ihtimali hiç de az değil. Ne yazık ki.
Evet hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Hocam izninizle bir ezgi arası vermiş olalım. Sözleri de Yunus Emre'nin "Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim" güzel diye bir eser. Ondan sonra tekrar hasbihale devam ediyoruz.
Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilenlere selam. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilenlere selam olsun. Biz kimse kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Kamu alem birdir bize.
Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim hocam. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Hasbihal programında Yunus Emre ile böyle bir geçiş yapmış olduk. Kenan Alpay hocamız gazeteci, yazar, eğitimci. Hocamız bizlerle birlikte değerli yorumlarını alıyoruz. Eğitim ama nasıl eğitim gibi bir giriş yapmış olduk. Hem tavsiyelerini hem de sistem adına da konuşmaları gerçekleştiriyoruz kısmetse. Evet hocam. Özellikle eğitim sisteminde benim de dikkatimi çeken mesela en basit olgu olarak belki yabancı dil eğitimi dahi yerinde değil. Yani mesela Balkanlardaki mesela Makedonyalı veya işte Bosnalı, Avrupa'ya daha gitmeden bile oradaki mesela bazen denk geliyoruz. İşte 5. sınıfa giden, 6. sınıfa giden gençlerle böyle İHA'nın falan programlarına denk gelmiştik. Çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Ama bizim de 2. sınıftan beri İngilizce görüyoruz. Ama halen böyle bir İngilizce'de veya herhangi bir yabancı dilde, aynı şekilde Arapça'da da belki öyle ve öğrenmemiz gereken dillerden Arapça. Bunu nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Yani belki eğitim sisteminde çok ufak bir parça ama genel bir çerçeveyi de aslında gösteriyor bize.
Doğru.
Ve sanki yabancı dil öğrenmede hep biz kendi metodumuzu üretmekten ziyade hep işte Avrupa'da nasıl öğretiliyor biz de öyle alalım. İşte onların kitaplarıyla gösterelim gibi bir yanlış görüyorum ben. Bilmiyorum o tespitim doğru mu?
Doğru. Şimdi bu meseleye ilişkin tabii şikayetler çok. İngilizce öğretemiyoruz çocuklarımıza, matematik öğretemiyoruz, fizik öğretemiyoruz, biyoloji, kimya öğretemiyoruz, tarih, coğrafya evet. öğretemiyoruz vesaire diye. Ben biraz daha ileri götürüyorum. Ya biz çünkü çocuklarımıza en temelde Türkçe öğretemiyoruz. Türkçe öğretemediğimiz evet, için diğer konuları öğretme noktasında da çok ciddi zaaflar yaşıyoruz. Şimdi bu noktada neden acaba yabancı dil öğretemiyoruz? Neden mesela çocuklarımızın tarihe olan ilgisi alakası zayıf? Neden matematik konusunda bu işleri biz bir türlü beceremiyoruz, kotaramıyoruz şeklinde soruları sormak icap ediyor. Eğer sistem, metot, usul, kaynak ya da eğitici, öğretici yer yerinde ise o zaman bu insanlarda, bu toplumda bir sorun var demektir. Ama affedersiniz bütün insanların akıldan noksan olduğunu iddia edemeyeceğimize göre sorunun kaynağının usulde ya da takip edilen yöntemde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın çok gerilere falan gitmeye gerek yok. Yani daha 1900'lü yılların başında dahi Osmanlı Devleti'nde, İstanbul'da ya da İzmir'de ya da belli bölgelerde lise mezunu düzeyinde olan bir insan çok rahat bir biçimde Fransızcadan, İngilizceden, Almancadan, Arapçadan, Farsçadan çok rahat bir biçimde sadece siyasi, tarihi makaleleri değil, edebi makaleleri hatta şiirlerin dahi tercümesini becerebiliyordu. Lise düzeyinde. Şu anda Türkiye'de sadece birkaç sayılı üniversitenin dışında ne yazık ki bütün İngilizce hazırlık sınıfı uygulamalarına rağmen ciddi bir dil sorunu yaşanıyor.
Biraz daha hocam bizim acaba ufkumuz mu daraldı? Bununla alakalı da olabilir mi? Yani son 100 yılda.
Ufkumuz daraldı derken şöyle bir şey. Eğitim, öğretimle ilgili olarak ya insanların ufkunu açarsınız verdiklerinizde ya da o insanın ufkunu karartırsınız. Eğer bütün bir toplumu yani bir kişiyle falan ilgili değil ama bu. Yani bir kişinin hayatını öğrenmeye, o bir kişinin hayatını izlemeye, o bir kişinin ilke ve inkılaplarını hayatına tatbik etmeye zorlarsanız, buna mecbur koşarsanız, ilkokulu, ortaokulu, liseyi, kitabı, dergiyi, defteri, töreni, sporu, müziği, bütün her şeyi bu kişinin hayatını öğrenmeye, onun hayatını bir noktada hayatına tatbik etmeye zorlarsanız, o toplumda ortaya çıkacak olan manzara ne yazık ki bir çöküş manzarası olacaktır, bir çöküş tablosu olacaktır. Ben bu sebeple eğitim öğretimin en genel manada devletin resmi ideolojik dayatmalarından arındırılması icap eder. Bunu söylememiz gerekiyor. Yani törenlerle, efendim antlarla, marşlarla, işte varlığımızı filana falana armağan etme olmaz, olmamıştır bu. Oldu dediğiniz yerde çöküş artık kaçınılmazdır. Bu sebeple yani bu uygulamalar 1800'lü yılların sonunda pozitivizmin de ulus kimliğin de tetiklemesiyle Avrupa'nın belli ülkelerinde işte İtalya'da, Almanya'da, bir zaman sonra Rusya'da uygulanmış olan otoriter ve totaliter rejimlerin tezahürü olmuştur. Bakın Türkiye'yi otoriter ve totaliter bir rejim olarak yönetmenin imkanı yoktur. Onun imkanı vardır derseniz onun için darbe yapmanız icap eder. Onun için efendim muhtıra vermeniz icap eder. Ama elhamdülillah şu anda Türkiye'de darbe yapacak, muhtıra verecek herhangi bir gücü, kudreti, siyasi irade, toplumsal irade
ne yapmıştır? Tasfiye etmiştir. Bu sebeple bu tasfiye operasyonu sonrasında ancak eğitim öğretimde özgürlükler olmuştur. Bu tasfiye sonrasında ancak Türkiye ufkunu efendim Afrika'nın içlerine, Avrupa'nın en kuzey, en batı bölgelerine, Asya'nın içlerine, Avustralya'ya, Latin Amerika'ya, Amerika'ya yöneltebilecek bir iradeyi kuşanmıştır. Ondan önce neydi? Adeta insanlar Edirne'nin ya da Kars'ın ötesini düşünemez durumdaydılar. Ama artık Türkiye toplum olarak da dünya siyasetini, dünya kültürünü, dünya edebiyatını takip etme noktasında oldukça ileri bir aşamaya gelmiş ve geçmiştir. Bundan ötürü dil meselesi son derece önemlidir. Dili sadeleştirme adı altında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yapılan uygulamalar toplumu adeta lal kılmıştır, dilsiz kılmıştır. Duygular, düşünceler var fakat o duygu ve düşünceleri ifade edecek kelimeler, kavramlar, cümleler, kıyaslar, tamlamalar yok. Niçin? Bunu kullanmanız yasak. Örnek olması açısından söyleyeyim. Ben ortaokulda okurken sınıf öğretmenimiz aynı zamanda Türkçe öğretmenimizdi. Çok iyi bir insandı, çok hoş bir insandı. Fakat öğretmenimizin en temel kaygısı şuydu. Muhakkak surette öz Türkçe konuşacağız. Muhakkak surette öz Türkçe konuşacağız. Asla Arapça, asla Farsça içeren herhangi bir kelime kullanmayacağız. Ve şunu söyleyebilirim ki 3 yıllık Türkçe dersimizin temel mottosu buydu. Hocam demeyeceğiz, öğretmenim diyeceğiz. Sorular denildiğinde muhakkak yanıtlar diyeceğiz, cevaplar demeyeceğiz. Niçin? Çünkü biz Arap değiliz ki Arapça konuşalım. Biz Türk'üz ve öz Türkçe konuşuruz. Şimdi bu mantık ne yazık ki bize herhangi bir ufuk açmak bir tarafa, mevcut ufku da kapatan adeta bir örtü oldu. Yani bu konuşuluyor, bu tartışılıyor. Öteye gitmek nasıl mümkün olsun? Oysa normal şartlarda yani Arapçadan niye korkalım? Farsçadan niye korkalım? Yani öz Türkçe dediğiniz nedir? Biz şu anda mesela radyo derken öz Türkçe mi konuşuyoruz? Televizyon derken, CD derken öz Türkçe mi konuşuyoruz? Euro derken öz Türkçe mi konuşuyoruz? Yani böyle bir şey zaten mümkün mü? Bütün bir insanlık alemini düşünün. Ondan sonra siz kalkın. Deyin ki efendim ben dilime herhangi bir biçimde başka bir kelimenin, kavramın girmesine müsaade etmeyeceğim. Ya girsin, isterse Zanzibarca'dan girsin, Tanzanyaca'dan girsin, varsa İspanyolca'dan girsin, varsa bilmem Latince'den girsin. Bu önemli değil ki. Önemli olan o kelimeleri, o kavramları, o dilin anlam bütünlüğü içerisinde toplumun da kabul edebileceği bir vasatta tutmaktır. Aksi durumda efendim ben öz Türkçeciyim diyorsunuz. Bakın topluma siz Türkçe öğretemediğiniz için bu defa İngilizce, Fransızca, Almanca da öğretemiyorsunuz. Arapça, Farsça da öğretemiyorsunuz. Oysa 1900'lü yılların başında yazılan bir Osmanlıca tıp kitabında Avrupa'da üretilen tüm sağlık terimlerin hepsinin karşılığı bulunuyordu. Şimdi bugün Türkçe için bu mümkün müdür? Bakın her birimiz elimize bir ilaç kutusu aldığımızda prospektüsü çıkartıyoruz, okuyoruz. Okuyoruz ama çoğunu anlamıyoruz. Evet. Niçin anlamıyoruz? Çünkü onu anlayabilecek altyapıdan yoksunuz. Bakın Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında melekleri ilk defa Adem Aleyhisselam'ın konuşma vasfı, konuşma sıfatı ile imtihana tabi tutuyor. Ve meleklere ben sizin bilmediklerinizi bilirim dediğinde neyi kastediyor Allah-u Teala? Adem Aleyhisselam'ın konuşma yeteneğini. Ne diyor? Allah-u Teala biz Adem'e kelimeleri öğrettik diyor. İsimleri öğrettik diyor. Ve meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etmesini sağlayan temel faktör, Adem Aleyhisselam'ın yani insanoğlunun konuşma yeteneğidir. Kelimelere, kavramlara vukufiyetidir. Kelimeler, kavramlar bizde olduğu için, insanda olduğu için, insan meleklerden de üstün kılınmıştır. Sadece hayvanlardan, bitkilerden değil, meleklerden de üstün kılınmıştır. Secdeye layık görülmüştür. Niçin? Eğer kelimeler, kavramlar varsa Allah'a dua etmeyi, Allah'a ibadet etmeyi, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın Resulüyle muhatap olmayı da bilecektir. Kelimeler, kavramlar varsa insan insandır. Bu sebeple antik dönemde Yunan felsefesinin önemli isimlerinden olan Aristo insanı tanımlarken, insanın bilme isteğini tanımlarken şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki insan doğal olarak bilmek ister diyor. Bakın sadece bilmek ister demiyor. Doğal olarak bilmek ister. İnsan nasıl sevmek isterse, gülmek isterse aynı şekilde ne ister? Bilmek ister.
Fıtratında var.
Fıtratında yani. Vardır. Allah-u Teala insanı bu şekilde yaratmıştır. Siz insanın bilme isteğini sınırlarsanız, bilme isteğinin önüne onun fıtratına uygun olmayan barikatlar kurarsanız, yüksek duvarlar, kalın duvarlar örerseniz, o zaman o insanı o dar yapının içerisinde çürütmeye başlamış olursunuz. Bu noktada ufkun açılması kelimelerle, kavramlarla ilgili bir şeydir. Sizin kelimeleriniz, kavramlarınız kadar ufkunuz vardır. O kelimeler, kavramlar yoksa ufkunuz da bitecektir. Bugün toplumun en önemli sorunlarından bir tanesi sözlük sorunudur. Kamus sorunudur, değil mi? Cemil Meriç'in ifadesiyle kamus namustur diyor, değil mi?
Evet.
Sözlüğünüz namusunuzdur, iffetinizdir diyor. Şimdi eğer siz sözlüklerinizden habersizseniz, sözlüklerinizden, kelimelerinizden, kavramlarınızdan, kıyaslarınızdan, tamlamalarınızdan, benzetmenizden, mecazlarınızdan uzaksanız, o zaman ciddi manada aslında hayatın bizatihi kendisinden uzaksınız demektir. Şimdi toplumun önemli bir kesimi adeta dizi müptelası kılınıyor, dizi bağımlısı kılınıyor. Bakın artık uzun bir şeyler konuşmak, uzun bir şeyler anlatmak, uzun bir şeyler yazmak mümkün değil. Uzun derken böyle ansiklopediden falan bahsetmiyorum.
3-5
sayfalık bir yazı dahi insanlar için artık çok uzun oluyor. Okunması, katlanılması, tahammül edilmesi mümkün değil haline geliyor. Ne olacak onun için? Caps. Sürekli caps.
Fotoğraf altında.
Ya da Vine. Evet değil mi? Evet. Vine. Yani bir dakikalık video. Değil mi? Bir karelik bir şey. Vine. Şimdi bu ne demektir? Bu toplumun olabildiğince sığlaştırılması demektir. Muhakeme yeteneğinin felç edilmesi demektir. Bir insan ne kadar dizi izleyebilir? Ya da izlemeli midir? Bu dizilerle bize verilmek istenen kültür hangi kültürdür? Bize nasıl bir hayat tarzı aşılanmaya çalışılıyor? Bunlara baktığımızda gerçekten çok büyük bir felaket görürüz. Şimdi hep birlikte belli yerlerde alışverişe gidiyoruz. Belli yerlerde insanları ziyarete gidiyoruz. Bir şeyleri görmeye gidiyoruz. Değil mi? Market olur bu, alışveriş merkezi olur, başka bir şey olur. Bakıyoruz orada sürekli olarak müzik kliplerini döndüren kanallar açık. Peki müzik kliplerinde ne var? 3-5 tane adam, 3-5 tane kadın, affedersiniz yarı çıplak pozisyonda sallanıyorlar. Sağa, sola, öne, arkaya, yukarı, aşağı sallanıyorlar. Ne diyorlar? Sözlere bir bakın. Hiçbir mana, hiçbir şey ehemmiyet yok. Bakın hiçbir mana, hiçbir ehemmiyet yok. Bilgi yok, kültür yok, tarih yok, sevgi yok, merhamet yok, adalet yok, edep yok, hiçbir şey yok. Sallanıyor. Kadınlar sallanıyor, erkekler sallanıyor.
Ve hepsi birbirinin kopyası.
Ve bunlar hepsi birbirinin kopyası olduğu gibi aynı zamanda bu görüntüler günde yüzlerce defa karşımızda dönüp duruyor, dönüp duruyor. Şimdi bu tabii ki hem ahlakı deforme ediyor ama ahlakı deforme etmekten önce zihni, mantığı, muhakeme gücünü deforme ediyor. En temelde işte bu sebeple tüketim kültürünün toplumu yiyip bitiren, adeta onun iliklerine kadar sömüren bir kan emici yaratığa dönüştüğünü muhakkak surette görmek durumundayız. Bugün anneler, babalar bir dönemler biz rahat rahat televizyon izleyelim diye bir küçük televizyonda çocuk odasını alırlar. Sonra CD'ler koyarlar, DVD'ler koyarlar, çizgi film açarlar. Aman çocuk işte orada oyalansın filan, işte müzik kliplerini filan açarlardı böyle. Sonra zannettiler ki işte çocuk ne güzel oyalanıyor. Halbuki çocuk ne güzel oyalanıyor değil.
Belki morfin niye sevdi.
Evet, çocuk aynen morfinleniyordu. Şimdi bugün de onun yerini ne yazık ki akıllı telefonlar almış durumunda.
Şimdi hatta biz geçenlerde bir bayram ziyaretinde dik. Orada da hani çocuklar gürültü yapmaya başladı. Orada da bir tane hocamız vardı. Morfinini verelim dedi. Akıllı telefonu verelim, hemen sussunlar dedi. Öyle bir espriyle karışık.
Tabii. Hakikaten, ama acı bir espri.
Acı bir espri.
Çok yani, acı bir espri.
Hani onu vereceksin. Belki o anlık bir rahatlayacaksın ama sonra ne olacak?
Çok acı bir espri. Çünkü bakın her bağımlılık insanı çürütür. İsterse bu teknolojik bağımlılık olsun. Yani bugün insanların, özellikle 30 yaş altı gençlerin önemli bir kesimi internetin yokluğuna dahi tahammül edemiyor. Sosyal medyada varlık gösteremeyen insan kendisini insan olmaktan bile uzak görebiliyor. Arkadaşları tarafından beğenilmeyen, takip edilmeyen gençlerde çok ciddi psikolojik sorunlar, kompleksler meydana çıkabiliyor. Peki biz bunların önünü nasıl alacağız? Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bu noktada annelerin, babaların, bütün bir toplumun muhakkak kalıcı çözümler üretmesi icap ediyor. Yani hani o çocuğu okula gönderdik, sorun çözülmüyor. Asıl eğitim ciddi manada ailede başlıyor. Yani çocuklar neler yapıyorlar, neler yapacaklar? Yani eğer annenin babanın elinden cep telefonu düşmüyorsa çocuğa kızmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Anne babanın sigara içtiği bir vasatta çocuğunun sigara içmesine kızılması doğru değildir. Eğer örneklikse önce bu örnekliği anne baba sergilemek, ondan sonra oğluna kızına nasihat etmek durumundadır. Aksi durum bir çözümsüzlük olacaktır. Biz bu çözümsüzlüğü bilmek, kavramak ve onu muhakkak ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple bugün herhangi bir öğretmen arkadaşla konuşunca soruyoruz, yani üniversitedeki arkadaşlarla konuşunca onlar da benzer şikayetlerde bulunuyor. Ya işte 3 sene önce böyle değildi, 5 sene önce böyle değildi, 10 sene önce zaten hiç böyle değildi, 25 sene önce hiç böyle değildi. Yani acaba nesil gerçekten gün geçtikçe kötüleşiyor mu? Aslında bence nesil kötüleşmiyor. Yani böyle bir şey tarihte vuku bulmamıştır. Ancak neslin kötü yetişmesinden ziyade nesile aktarılan kültürün kötüleşmesi söz konusudur. Davranış biçimlerinin aktarılmasında bir eksiklik, zaaf, kusuru vardır. Yoksa nesil niye kötü olsun? O nesil, bu nesil. Herkes 23 kromozom anneden, 23 kromozom babadan alıyor. Dolayısıyla 46 kromozomla doğmuş oluyor. Orada bir sorun yok. Sorun o çocuğun duygu ve düşüncelerini, ufkunu şekillendiren ailenin ya da toplumun kazandırmış olduğu kültürde yatmaktadır. Bunu unutmamak icap eder.
Evet hocam, yavaş yavaş çözüm şeyine doğru geçiyoruz. Yani en azından mesela bizim birey olarak kendimize nasıl katabiliriz? Bu sistemde kendimizi nasıl geliştirebiliriz ve ilerleyen nesiller için nasıl bir tabloya, daha iyi bir tabloya doğru gidebiliriz? Bu noktada da biraz belki bir şeyler söylemek istersiniz.
Şimdi şunu söylemekte fayda görüyorum. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a vahyedildiğinde ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu vahyi bütün bir ümmete, ashabına tebliğ ettiğinde gördüğümüz manzara şudur. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kıssalardan oluşur. Peygamber Aleyhisselam'ın ve kendisinden önce gelmiş olan diğer nebilerin, diğer resullerin pratik mücadelelerini anlatır. Fakat biz ne yazık ki kendi çocuklarımıza, kendi toplumumuza bu mücadele tarihinden, tevhid mücadelesi tarihinden, sahabeden, tabiinden, müçtehit imamlardan, selefi salihinden ya da hakikaten Allah rızasını gözettiği için dünya tarihinde toplumlara çok çok büyük katkılar sağlamış insanların mücadelelerinden örnek vermiyoruz ya da yeterince vermiyoruz. Normalde bakalım, sol kültüre bakalım, sürekli adeta böyle bir efsane yaratan, kahraman üreten bir böyle bir atölye, böyle bir fabrika gibidir. O şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle böyle. Halbuki baktığımız zaman çoğunun yapmış olduğu işler arasında hakikaten insanlığa karşı işlenmiş çok ciddi suçlar vardır. Fakat bizim bu noktada baktığımız elhamdülillah tarihimizde onur duyacağımız, gerçekten onunla gurur duyacağımız çok ciddi isimler var. İlle bunların siyasi figürler, siyasi aktörler olması lazım değil. Ulemadan da böyle insanlar var. Salih insanlar var. Toplumuna, ailesine çok ciddi manada katkılar sağlamış insanlar var. Eğer bir siyasi mücadeleden bahsedilecekse bir Alizet Begoviç'in hayatı var. Eğer bir İslami mücadelenin topluma kazandırılması, toplumun İslami mücadeleye kazandırılması noktasında isimlerden bahsedeceksek Hasan el-Benna var, değil mi? Ya da benzeri tarihe geçtiğimiz zaman İmam Şafii'lerin, Ahmet bin Hanbel'lerin, İmam Ebu Hanife'lerin yaşamış olduğu dönemler var. Gençler için Musab bin Ümeyr'in hayatı nasıl olur da anlatılmaz? Tarık bin Ziyad'ın ortaya koymuş olduğu o muhteşem mücadele nasıl olur da anlatılmaz? Eğer biz bu mücadeleleri anlatmaktan kendimizi geride tuttuğumuz zaman, o zaman o insanlar için artık Barcelona'da oynayan
Real Madrid'de oynayan, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynayan bir futbolcu kahramanların kahramanı olacaktır. Ya da herhangi bir dizide en böyle lümpen karakteri oynayan bir gencin, kadın ya da erkek fark etmez, bir gencin o insanın adeta hayal dünyasını süsleyen, kendisiyle özdeş olmak için her şeyini feda edebileceği bir karakter haline geldiğini görebiliyoruz. Bu bizim bu noktada ne kadar büyük bir tehlikeyle, ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir.
Hatta bu noktada bizim dergimizin yazarından Süleyman Ragıp Yazıcılar, ara ara onu da davet ediyoruz, konuk alıyoruz. O da bir konferansında Fenerbahçe'nin 11'ini kim sayar demiş. Biz çocuk kalkmış saymış, aferin tebrikler demiş. Şimdi demiş Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarından 11 kişiyi, hadi 11 de olmasın, 7-8 kişiyi sayacak olan var mı? Ama tabii 4 büyük halife hariç. Hı hı. Yok, sonra işte Efendimiz'in eşlerini belki bir iki tane saymışlar çocuklar. Maalesef kendi medeniyetimizin büyüklerini tanımıyoruz. Bu noktada da çok eksiğimiz var.
Evet. İşte bu eksikliği gidermezsek, hani tabiat boşluk kabul etmiyor. Siz olması gerekeni yerine koyamadığınızda olmaması gereken hemen olması gerekenin yerini kaplayabiliyor. Zaten zulüm böyle bir şeydir. Zulüm nedir? Olması gereken bir şeyi olması gereken yerde tutmayıp olmaması gereken bir şey de olması gereken yer, bu şekildedir. Yani yerlerinden kaydırmaktır. Onun için bu noktada muhakkak dikkat edilmesi gereken şey pratiğe ilişkin anlatıların aile içerisinde mutlaka konuşulmasıdır. Yani çocuklarımız dedelerini, dedelerinin babalarını, anneannelerini, yaşadıkları zorlukları bilmek, anlamak, dinlemek durumundadırlar. Yani ama tabii bizim bunu nasıl anlattığımız, nasıl aktardığımız da son derece önem kazanmaktır. Yani böyle bir monolog şeklinde anlatılar çoğunlukla ters tepmektedir. Onun için uygun bir ortamı oluşturup şefkati, merhameti, adaleti gözeterek ve elbette ki küçüklerimizi kuşatarak, kucaklayarak bu örneklikleri üzerinde ciddi ciddi durmak gerekiyor. Bundan sonra zannediyorum o çocuklar da kendi köklerine ilişkin daha derinlemesine ilgileri oluşturacaktır. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz.
Evet hocam. Bu noktada eğitimde okumak da çok önemli. Bizim de maalesef bir eksiğimiz de, yani çok önemli bir eksik eğitimle birlikte belki, okuma alışkanlığı, okuma düzeni diyebiliriz. Belki verimli okumayı da buna katabiliriz. Bu noktada da mesela hani boşluk bir şekilde doluyor. Hani en azından mesela bir Necip Fazıl okumayan bir insan lise çağlarında, belki üniversite yıllarında başka şekilde o açığını dolduruyor. Ve maalesef çok da iyi olmuyor. Biz Allah'a şükür ki o yıllarda biraz Necip Fazıl'la tanışmışız. Yani hakikaten güzel okumalar olduğu zaman hayatında devamlı yön göstermiş oluyor o yıllarda. Bu noktada
tabii,
da neler söylemek istersiniz?
Tabii yani okuma noktasında ne yazık ki okullardaki ders kitapları dahi yük olarak görüldüğü için kitap okumaya ilişkin ancak fantastik şeyler okunabiliyor. Yani uçuk kaçık, gerçekle film alakası kitapları olmayan film kitapları okunuyor. Yani işte Harry Potter serilerinin okunmuş olması gibi, ya da işte Labirent dizileri falan var. Bunlar çok çok okunuyor ama hani geriye ne kalıyor? Geriye çoğunlukla
bir film izlemiş gibi oluyorsun.
Evet, bir film izlemiş gibi bir fantastik hayal, bir fantastik hülya okunmuş oluyor. Oysa hayatın kendisini okumaktan geri kalındığında, o zaman hayat sizi alıyor, duvardan duvara vuruyor adeta. O zaman bizim şunu bir defa öne çıkartmamız icap eder. Birincisi, evet bizim toplumumuz evet çok Kur'an okuyan bir toplum, ama Kur'an'ı ne kadar anlayan bir toplum sorusuna da eğilmek icap ediyor. Yani bakıyoruz, hatimler indiriyor elhamdülillah, Yasinler okunuyor elhamdülillah, Tebarekeler okunuyor elhamdülillah. Ama Yasinleri, Tebarekeleri okumakla birlikte, hatimleri indirmekle beraber, eğer Kur'an'ın anlam bütünlüğü üzerine düşünemiyorsak, Kur'an'daki kelimeleri, Kur'an'daki kavramları, Kur'an'daki nebi ve resullerin, salih insanların mücadelelerini anlayamıyorsak, onlar üzerine odaklanamıyor, onlar üzerine çalışamıyorsak, burada çok ciddi bir sorun vardır. Bakın bizim toplumumuzda bugün ne yazık ki o kavramlarla ilgili sorun, Kur'an'daki kavramlarla da ilgilidir. Mesela Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'sını anlamak, kavramak bizim için önemli bir görevdir. Rab nedir? İlah nedir? Allah-u Teala'nın sıfatları var. Rauf nedir?
hekim nedir, hakim nedir? Bunları muhakkak surette bizlerin tek tek adeta böyle bir toplu çalışma yapar gibi ev içerisinde oturup konuşmamız, anlamamız ve anlatmamız icap ediyor. Muhacir kimdir? Ensar kimdir? Mümin nedir? Muvahhid nedir? Resul nedir? Nebi nedir? Dua nedir? Namaz nedir? Salat nedir? Zekat nedir? İnfak nedir? Müminin özellikleri nelerdir gibi bizim çok çok kelimeler, kavramlar üzerinde muhakkak surette durmamız icap ediyor. Şimdi ancak bundan sonra biz bir şeyler yapabiliriz. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabe gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulullah, bu ayet nedir? Şu ayeti nasıl anlayalım? Bu kelime nedir? Bu kavram nasıldır diyor. Şimdi o sebeple...
Hatta yanlış hatırlamıyorsun hocam. Hani mesela 10 ayet
tabii. Alıyorlar. Doğrudur, daha sonra doğrudur.
Biz bunu iyice...
Tabii. Akledelim, idrak etmek.
İdrak etmek
ve hayatına... Taşıdıktan sonra, yani çok bilmek değil, bildiklerimizle amel etmek. Bildiklerimizle amel edersek Allah-u Teala bize bilmediklerimizi öğretecek.
Evet.
Furkan demek bu demektir zaten. Hakkı batıldan ayırt eden demektir.
Zaten biz geçenlerde de bir mecliste onu tartışıyorduk. Hani Efendimizin bir hadisi var. Bir Kur'an-ı Kerim'in bir harfini okumak 10 hasene. Tabii ki yüzünden de okumak çok büyük sevap ama bir de oradaki anlam belki de anlayarak okumanın anlamı değil mi
tabii,
hocam?
Zaten bakın, müşrikler... Kur'an-ı Kerim'in okunmasına değil, Kur'an-ı Kerim'in yaşanmasına karşı bir mücadele veriyorlardı. Yoksa düşünsenize, ben Kur'an'a inanıyorum. Hayatında yeri yok. İnan, istediğin kadar inan. Yani İslam bir Budizm değildir. Bir Konfüçyanizm değildir. Mistik bir kültür değildir. İslam bir hayattır. Din zaten bu demektir. Din Allah için yaşamaktır. Allah için sevmektir. Allah için nefret etmektir. Allah için bir şeye yaklaşmaktır. Allah için bir şeyden uzaklaşmaktır. Hatta bakın, hicret kavramı bile böyledir. Hicret ne demektir? Kopup ayrılmak demektir. Nereden? Bir şeyden, bir kişiden, bir yerden. Niçin? Allah'ın rızasını gözeterek. Bakın, eğer siz bir şeyden, bir yerden, bir toplumdan Allah'ın rızasını gözeterek kopup ayrılıyorsanız, işte buna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hicret buyurur. Nasıl olacak bu? Lisanen, kalben, bedenen olacak. Bakın. Lisanen, kalben, bedenen olacak. Demek ki İslam dediğimiz zaman basit, affedersiniz, bir sözlü kültür, böyle basit bir kalbi inanç, böyle bir mistik kültür filan değildir. İslam namazdan, hacca, infaktan, tesettüre, anne babaya iyilikten, efendim düşmanlarla savaşın hukukunu belirlemeye kadar bize bir yol haritası çiziyor. Peki biz bu yol haritasından nasıl haberdar olacağız? Elbette ki Kur'an'la daha çok tanışarak, Kur'an'ı daha çok okuyarak, ama bu okumanın içerisine muhakkak surette Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı bir ibadet, bir edep, bir ahlak, bir yaşam tarzı haline getirerek olabilecek. Aksi durumda, evet, Allah'a inanıyoruz ama nasıl inandığımızı bilmiyoruz. Resulullah'ı seviyoruz ama nasıl sevdiğimizi bilmiyoruz. Namazı çok kılıyoruz ama namazın bize hangi kötülüklerden uzak tutması gerektiği hususunda ciddi bir bilgiye sahip değiliz. O zaman bu toplumda çok ciddi bir zaaf ortaya çıkartıyor. Yani Müslüman bir toplum ama hırsızlık artıyor. Müslüman bir toplum ama içki artıyor. Müslüman bir toplum ama faiz artıyor. Müslüman bir toplum dedikodu artıyor. Müslüman bir toplum kıskançlık artıyor. Müslüman bir toplum bunalım artıyor. O zaman demek ki burada bir sorun var. Sorunun temelinde kanaatimce şu birçok ayetle ilgili mutlaka, ama sorunun temelinde bir de şudur. Allah-u Teala müminlere hitaben diyor ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur diyor. Şimdi bizim kalbimiz mutmain değilse, huzursuzluk varsa, vehim varsa, vesvese varsa ne anlama gelir bu? Demek ki biz Allah-u Teala'yı yeterince ve gereğince anmak noktasında zaafa düşmüşüzdür. Oysa zikir bir ibadet değil miydi? Kur'an-ı Kerim'in bir adı zikir değil miydi? Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen Tevrat ve İncil ve de Zebur, onlar da bir zikir değil miydi? Buydu. İşte kavramlar arası bu türden ilişkileri biz hayatımızda birebir yansıtmanın bir noktada gayretini verelim ki Rabbimiz de işlerimizi kolaylaştırsın.
İnşallah. Esma-i Hüsna'dan bahsedince biz de her programda bir Esma-i Hüsna paylaşmaya çalışıyoruz. Kitabında sonuna doğru geldik. Ara ara tabii programlarda unutuyoruz. Şimdi o vesileyi hatırlamış oldum. Bu hafta da El-Muntekim ismi şerifindeyiz. El-Muntekim, suçluları adalet ile hak ettikleri cezaya çarptıran demek.
asilerin belini kıran, canilerin hakkından gelen, taşkınlık yapan, azgınlara hadlerini bildiren şüphesiz ki odur. Allah zalimi hemen cezalandırmaz, belli bir süre verir, kendi düzeltme, zulmünü kesme şansı tanır. Zulüm gayretullah sınırına geldiğinde de onu yakalar, tüm yaptıklarının intikamını alır, mazlumun ahını dindirir, acısını giderir. Ebu'nun Tekim ismi şerifinde böylece Hasbiha programının sonuna doğru almış
olduk. Çok güzel. Bu konuyla ilgili bir ayet-i kerimeyi hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz çok zor zamanlardan, dar zamanlardan geçiyoruz. Elimizin bir türlü üstesinden gelemediği zulümler ne yazık ki kardeşlerimizin üzerinde, Bangladeş'ten, Doğu Türkistan'dan, Libya'da, Suriye'de, Mısır'da hakikaten çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ve bazen insan hakikaten bu ne zaman bitecek, nasıl olacak diye böyle bir çaresizlik içerisinde kıvranıyor. İbrahim suresindeki ayet-i kerimelerden birinde Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyuruyor: sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarını habersiz sanma. Allah o zalimlerin cezasını gözlerin korkudan dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir diyor. Gözlerin korkudan dışarı fırlayacağı bir güne erteleniyor bu zalimlerin cezası. Bu sebeple asla Allah-u Teala'nın muntakim olduğunu, intikam sahibi olduğunu, zalimlerin, zulümlerinin bellerini kırma noktasında, onların sonunu getirme noktasında, iflahını kesme noktasında Allah-u Teala'nın asla gücü zayıf olmaz. O her şeyin üstesinden gelecek, alemlerin Rabbidir. Ona kesinlikle iman ediyoruz.
Eyvallah hocam. Hasbihal programının sonuna doğru geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşam kıymetli gazeteci yazar Kenan Alpay hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim ve bütün dinleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum.
Buradan da kendisi başka bir canlı yayına gidecek. Bu yoğun temposunda bizi de kırmadı geldiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı haftalar diliyoruz.